TR724 YouTube kanalındasınız. Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman'ın yazdığı "Çoğunluk iktidarından çoğunluk diktasına Türk siyasal kültürü" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Giriş olarak en ideali bu mudur emin değilim ama Türk siyasi kültüründen bahsederken çok başlılık kavramının üzerinde durmamak olmaz. Avrupa feodalitesi yaşanırken çok başlılık vardı. İmparator, kral, Katolik kilisesi ve onun kardinalleriyle yerel yöneticileri, feodal prensler, lordlar, toprak sahipleri hep bu çok başlı sistemin öğeleriydiler. Bu dönemin en önemli gelişimi sekülerleşmeydi. Alman papaz Martin Luther Latince olarak İncil'i Almanca'ya çevirince, Orta Çağ Avrupa'sındaki Katolik Kilisesi'nin ceberut uygulamalarıyla İncil'deki İsa ve havarilerinin uygulamaları arasındaki farklar gün yüzüne çıktı. Böylece kilise baskısına karşı bir tepki, protesto hareketi doğdu. Hristiyanlık dinini arındırmak isteyen teologlar, böylece İsa'nın öğretisini ve İncil'i, Yeni Ahit'i merkeze alan bir din yorumu geliştirdiler. Esasında çok farklı yorumların bileşkesiydi bu. Yani özünde çoğunluk değil, çoğulculuk vardı. Bu durum Katolik Kilisesi'nin sert tepkisiyle karşılaştı. Savaş kaçınılmazdı. Avrupa tarihindeki en kanlı savaş din savaşlarıdır. Özünde işte bu Katoliklik ve Protestanlık arasındaki mücadele vardır. Sonunda 1555 Augsburg Anlaşması'yla Protestanlık resmen tanındı ve 1648 Vestfalya Barışı Katolik Kilisesi'nin politik gücünü sınırlandırdı. Merkezi teritoryal devletleri ortaya çıkardı. Feodalitedeki çoklu iktidar paydaşları iktidarlarını bu merkezi devlete devrettiler. Ama varlıklarını sürdürdüler ve güç dengesi içinde yerlerini aldılar. İşte Avrupa'da çoğunluk iktidarına kapı böyle açılmış oldu. Ya doğuda durum neydi? Doğu bizdik. Bunu söylememe gerek yok sanırım. Yine de belirtmiş olayım. Ve şöyle devam edeyim. Özellikle kilise ile cami aynı şeyler değildi. Hala da değil. Şimdi bana bazı sabırsız ve alınmasınlar, bu konuda çok bilgili olmayan okurlarım itiraz edecek. Bunu biliyoruz. Elbette biri Hristiyanların mabedinin adıdır, diğeri ise Müslümanların. Oysa dikkatli okurlarım, kilise yazarken ilk harfini büyük, cami yazarkense ilk harfini küçük yazdığımı fark edeceklerdir. Hayır, bu bir yazım yanlışı değil. Ve evet, bu konuyla alakalı bir şey. Hatta ayrıntı değil, işin özü çünkü. Durun izah edeyim. Kilise bir bina değil, bir organizasyonu betimler. Oysa cami bir binadır. Kilise elbette bina olarak da bir varlıktır. İnsanlar toplanır ve ibadet eder. İşlevi budur. Ancak büyük harfle yazılması elzem olan kilise, hiyerarşik örgütlenmiş bir kurumdur. Kurumsal ve formal ilişkilerin olduğu bir örgütlenmedir. Oysa Müslümanlıkta bir cami örgütlenmesi yoktur. Camiyi devlet veya zenginler yapar. Yapılan bir binadır. Binada imam veya müezzin vardır. Ama devlet veya cemaat onları atar ya da görevlendirir. Bu durum dinin bir otonom, otorite olarak yerleşmesini engellemiştir ve onu edilgen hale getirmiştir. Kime karşı edilgen? Elbette devlete karşı. İslam bir din olarak doğduğu kadar bir devlet olarak da doğdu. Merkezinde tek bir otoritenin peygamber veya halife, sonrasında sultan olduğu, merkeziyetçi doğu tipi bir devlet modelidir bahsettiğim. Bu modelde politik, siyasal otorite dini genelde kontrol etmiştir. Dinden meşruiyet devşirirken dini karşısına alamazdı. Din örgütlenişi, mesela medreseler veya camilerin yapımına, işletilmesine, mesela bakımına dair meseleler siyasal iktidara bağlıydı. Bu nedenle bir ayrım ve dahası otonomi söz konusu değildi. Dini figürler bu nedenle siyasal figürlere bağımlıydılar. Dahası bu nedenle cami hiçbir zaman kilisevari bir örgütlenme içinde olamadı. Daima güdük kaldı. Ulema tepesinde daima hükümdarın topuzunu ve kılıcını hissetti. Osmanlı'da dini kontrol eden bir devlet vardı. Şeyhülislam'ın padişaha karşı gelmesi söz konusu değildi. Zaten padişahın iradesinden bağımsız olarak Şeyhülislam olmak düşünülebilecek bir şey değildi. Elbette pazarlıklar vardı, güç dengeleri vardı ama kurumsal değildiler. Önemli olan da budur. kurumsallık. Batıdaki kilise bu nedenle kurumsal, otonom bir güç merkezi oldu. Oysa İslam coğrafyasında din daima siyasetin gölgesinde, kontrolünde, tahakkümü altında, onun bir uzvu, bir enstrümanı olarak varlığını sürdürdü. İslam'ın zaten kuruluş aşamasında bir devletli din olarak doğması, Arapları bir devlet çatısı altında birleştirme misyonunun sonrasında bir Arap-İslam imparatorluğuna evrilmesi, bu bahsettiğim yapıya önemli bir dayanak oluşturuyordu. Böylece Doğu ve Batı birbirlerinden farklı siyasal kültürler oluşturdu. Batı, ademi merkeziyetçi, çok çeşitli güç odakları ve dengeleri barındıran siyasal sistemler üretirken, Doğu merkeziyetçi, çeşitli güç odaklarını yok etmeye çalışan, farklı güç vektörlerini çok başlılık ve siyasal merkezi iktidara karşı tehdit olarak gören bir yönetim felsefesiyle yönetildi. Modern zamanlara gelindiğinde 17. yüzyıldan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nda Batı ile olan ilişkilerde giderek bir zayıflık ortaya çıktı. Askeri, bilimsel, eğitimsel, ekonomik, yönetimsel, bürokratik vesaire alanlarda giderek daha sofistike taraf olarak ön plana çıkan Batı, böylece Osmanlı siyasal elitlerince mercek altına alındı. Neden Osmanlı geri kalmıştı? Bu nasıl telafi edilebilirdi? Böylece ıslahatlar doğdu. Şunu hatırlayalım ki Osmanlı bu dönemde İslam dünyasındaki en önemli, belki de tek güçtü. Bu nedenle bu refleksleri anlamak sadece Türkiye tarihini anlamak değil, İslam tarihini ve sosyolojisini anlamak için önemli bir anahtardır kanımca. Bu minvalde Osmanlı'da yapılan ıslahatlar tüm İslam kültürel dairesi için çok önemlidir. Böylece gittikçe dönüşen bir model doğmuş oldu. Fakat mesele şu ki, Batı'daki tarihsel ve sosyolojik dinamikler farklıydı. Bu nedenle Osmanlı'da yapılan ıslahatlar, reformlar başarılı olamadı. Yüzeyden başladılar, giderek derine inmek mecburiyetinde kaldılar. Önce teknik sahayla sınırlı kalmak istediler, çünkü sosyolojik alana bulaşınca dinlerindeki saflığı yitireceklerinden korkuyorlardı. Fakat kısa zamanda askeriyeyi reforme ederek bu işin bitmeyeceğini anladılar. Böylece eğitim alanına etki eden bir reform süreci başladı. Bu durum, elitlerin düşünce biçimlerini ve değerler dünyasını etkilemeye başladı. Reformun halkası giderek genişledi. İslami, kültürel ve sosyolojik sınırlara tosladığında onları esnetti, genişletti veya kırdı. Mesela gayrimüslimlere devlette eşit vatandaşlık vermek gibi İslami normların dışına çıkılan içtihatlarda bulunuldu. Yani kırılmalar gerçekleşti. İki dünya rafadan yumurta tokuşturma yarışması gibi çarpışmış, Batı siyasal kültürü İslami siyasal kültürün alanına sirayet etmeye, hatta hücum etmeye başlamıştı. Bu sert güç mücadelesi değildi. Batı'nın sert gücü üzerine kurulu yumuşak gücü, Batı'yı bariz bir biçimde üstün kılmıştı. Bu konuda daha fazla düşünmek için Joseph Nye'nin yumuşak güç, soft power kavramına bakılabilir. Şimdi meselenin özüne gelelim. Batı'daki çoğulcu kurumsallaşma Osmanlı'da ve İslam dünyasında yeşeremediğinden Batı'dan gelen demokratik fikirler Osmanlı'da ve Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulanırken, tatbik edilirken ciddi kan uyuşmazlıkları ortaya çıktı. Mesela partileri ele alalım. Siyasal parti fikri, fırkalar, tümüyle Batı'nın çoğulcu politik kültüründen doğmuştur. Oysa Osmanlı'da farklılıklara çıbanbaşı olarak bakılırdı. Gelenekler çok farklıdır bu konuda. Tekil gücün kutsandığı doğuyla çoğul güç dengelerinin ve kurumsallaşmış güç odaklarının çok derin bir geleneğe sahip olduğu Batı, birbirine taban tabana zıt siyasal kültürler doğurmuştu. Şimdi Batı'nın bu değerleri üzerine inşa edilen uzlaşma kültürü doğuya Memaliki Osmaniye giriyordu. Oysa konsensüs olabilmesi için ne gerekir? Öncelikle paydaşların arasında eşitlik ilişkisi olması gerekir. Yani 1. Hukukun iktidar içinde bağlayıcı olması, hukuk önünde eşitlik ve 2. Birbirinden farklı güç odaklarının meşru ve hukuksal kabul edilmesi. Bu basit bir biçimde herhangi bir Batı anayasasını tercüme ederek bir gecede haydi partiler kurulsun ya da haydi vatandaşlar eşit olsun demekle çözülecek basitlikte bir sosyolojik denklem değildir. Çok kompleks, yerleşmiş, geleneksel olarak alışılmış, kabul görmüş kurumlar bir tarafta, diğer tarafta bu konuda hiçbir tarihi, sosyolojik ve politik referansı ve geleneği olmayan bir gelenek. Tam bir siyasi kültürler arası çağrışma alanı. Bugün neden Türkiye'de çoğulculuk değil de çoğunluk diktası hüküm sürüyor? Meselenin özü budur. Esasında modern Osmanlı ve Türkiye tarihlerinde hiçbir zaman çoğulcu bir siyasal iklim oluşmadı. Daima sonucu tahakküm olan bir siyasal yarış vardı. Yani siyasal mücadelenin amacı düşmanların saf dışı edilmesi ve çok başlılığın önlenmesi düşüncesiydi. Bu, basit bir yanlış anlamadan öte kültürel kodların neden olduğu bir sonuçtur. Siyasal kültür, çoğulcu yapıları sürekli tekil yapılara indirgemeye odaklanıyor. Çünkü İslam tarihi boyunca tüm devletler hep bunu yapmaya çalıştı. Böylece iktidara kim gelirse gelsin, sonuç hep tekilliğin güçlenmesi, tekillik çevresinde olan çoğul yapıların gittikçe otonomilerini kaybetmeleri ve sonuç olarak merkezi iktidarın kayıtsız şartsız egemenliğini kabul etmeleri, ona boyun eğmeleri oluyor. Devletin devamlı bir ideolojisi olması bu yüzden. Ya da devlet bürokrasisinin hep aynı prototipte insanları işe alması ve teklifleştirmeye çalışması bu yüzden. Aynı fikir ya da temel önerme olarak ileri sürdüğüm şey şu. Ademi merkeziyetçilik sadece devlete ilişkin bir olgu değil, aksine sosyolojik, toplumsal olan bir şey. Burada kilit alan politik kültürdür. Modern Türkiye siyaseti ve daha geniş çapta İslami siyasetin bugün yüz yüze kaldığı en ciddi meselelerden biri bu sorunun çözümüdür. Çünkü bu çözülmeden tüm siyasal modernleşme çabaları hep aynı sonuca varacak ve mutlu son hiç olmayacak diyor Mehmet Efe Çaman TR724'deki köşesinde.